Ay Vadisi. Jack London.
Ayrım 24.
Baştan beri ben de bunu söylüyorum ya size, dedi Bird. En küçük kazanma şansımız yok. Saxon sordu. Öyleyse niye bırakıyorsunuz işi? Bird bir an donuk gözlerle Saxon'a baktı. İki amcam niye Gettysburg'a gidip öldüler diye sordu. 8. Saxon derin bir tedirginlik içinde koyuldu yine ev işlerini. Artık çık çamaşırlar dikmiyordu çünkü gerekçeler pahalıya geliyordu. Cesaret edemiyordu para harcamaya. Bert'ün iğnemeleri genç kadını etkilemiş, rahatsız vicdanında acılı yaralar açmıştı. Biriyle birlikte sorumluydular oluşmakta olan o yeni hayattan, ama onu besleyebileceklerinden, giydirebileceklerinden, bu dünyada ona bir yol açabileceklerinden emin miydiler? Haniydi bunun güvencesi? Bazı zor dönemler anımsıyordu belli belirsiz. Babaların, anaların sızlanmaları aklına geliyor, yeni bir anlam taşıyordu. Sara'nın sonu gelmez sızlanmalarını şimdi anlıyor gibiydi. Grevcilerin ailelerinin yaşadıkları çevrede hayat zorlaşmıştı bile. Saxon sabah alışverişini yaparken küçük esnafta yılgınlık belirtileri görülüyordu. Her yerde kapanıklık, üzüntü vardı. Aydınlık ve neşe yitirilmişti. Çocukları sokakta oynayan anaların yüzlerinde açık seçik görülüyordu bu gölge. Akşamları sokak kapısının eşiğinde gevezeliğe daldıklarında sesleri daha alçak çıkıyordu. Daha az gülüşüyorlardı. Eskiden 1,5 litre süt alan Meridanum'u şimdi yarım litreye yetiniyordu. Artık ailece sinemaya gidilmiyordu. Kasapta etin ucuz yerlerini bulmak güçleşmişti. Üç ev yukarıda oturan Nora Delaney artık taze balık almıyordu cuma günleri. Dipnot, Hristiyan dininde cuma perhüz günü olduğundan o gün hayvansal besi yenmezdi, ancak balık yemek serbestti. Sofraya ancak niteliği kuşkulu tuzlu marina getiriliyordu. Eskiden tereyağı sürülmüş, üstüne de ham şeker ekilmiş kalın ekmek dilimleriyle sokağa fırlayan gürbüz çocuklar, şimdi ikinci kahvaltısında hafif yağlı, şekersiz, daha ince dilimlerle doyuruyorlardı karınlarını. Hatta çokları iki yemek arasında bir şeyler atıştırma alışkanlığını yitirmeye başlıyorlardı. Herkes darlık içindeydi. Herkes kemerleri sıkıyor, köşe bucak saklanmış paraları ortaya çıkarıyordu. İnsanlar buluttan nem kapıyorlar, birbirleriyle kavga ediyorlar, bir hiç yüzünden çocuklarına sinirleniyorlardı. Saxon, Bert ile Mary'nin hiç durmadan çatıştıklarını biliyordu. Bert şöyle diyordu Saxon'a, ''Benim de bin bir derdim olduğunu anlayabilse ya.'' Saxon, Bert'ün yüzüne bakınca niteliğini pek kestiremediği bir kaygı ve korkuyla irkiliyordu. Siyah gözlerinde bir cinnet ateşi yanıyordu sanki. Esmer yüzü süzülmüş, elmacık kemikleri üzerindeki deri gerilmişti. Acı bir anlatımla donup kalmış gibi duran ağzının köşesinde hafif bir çizgi beliriyordu. Şapkasını giyiş şekli, duruşu, tavırları her zamankinden daha çok bir korkusuz ataklığı vurguluyordu. Ara sıra geçmek bilmeyen öğleden sonraları Saxon ailesinin ovaları, dağları ve çölleri aşarak güneşin denize battığı bu ülkeye nasıl göç ettiklerini düşünürdü. Ve sık sık kafasında canlandırırdı o yeryüzü cennetinin kırsal yaşantısını. O dönemde ailesi kentlerde yaşamazdı. Ne işçi sendikaları vardı, ne işveren kuruluşları. Yoktu böyle dertler. Saxon yaşlıların anlattıklarını anımsıyordu. Eski insanlar her şeyi kendileri yapmakla övünürlerdi. Kendi davarlarını kendileri yetiştirir, kendileri keser, kendi sebzelerini kendileri diker, gerektiği zaman demircilik ve doğramacılık yapar, kunduralarını kendileri hazırlar, giysilerinin kumaşını bile kendileri dokurlarmış. Tom da hala hazineye ait toprak satın alma düşlerini kurarken yüzü ışıl ışıl oluyordu. Bir çiftlik sahibinin yaşantısı güzel bir şey olsa gerek diye düşünüyordu Saxon. İnsanlar niye kentlerde yaşamak zorundalar? Zaman niye değişti? Demek ki eskiden her şeyden gereği kadar varmış, şimdi niye yok? İnsanlar yalnızca iş bulmak için niye çatışmak, dövüşmek, grev yapmak zorunda olsunlar? Niye herkes için iş yok? Daha o sabah tüylerini ürperten bir olaya tanık olmuştu. İki sarı işçi işe giderken grevcilerin saldırısına uğramıştı. Saxon saldırganları daha önce görmüştü, tanıyordu. O civarda oturuyorlardı. Olay tam karşısında, sokağın karşı tarafında geçmişti. Acımasız ve korkunç bir şeydi. İkiye karşı 12 kişi. Saldırıyı çocuklar başlatmışlardı. Yaşlarına yakışmayan sözlerle lanet okuyarak sarıları taşlamışlardı. Polis memurları tabanca elde koşup gelmişler, grevciler geri çekilip evlere veya evler arasındaki dar geçitlere sığınmışlardı. Sarılardan biri baygın durumda can kurtaranla götürülmüştü. Demiryolu ortaklığının özel polisi öteki işçiyi korumak için atölyeye kadar birlikte gitmişti. Onlar geçerlerken kucağındaki çocuğuyla birlikte karşıki evin sundurması altında durmakta olan Mary Donahue öyle ağzı alınmaz küfürler savurmuştu ki Saxon'un yüzü utancından kızarmıştı. Sokağın birisindeki başka bir sundurmanın altında Saxon o kargaşalık arasında Mercedes'i görmüştü. Yaşlı kadın garip bir gülümsemeyle olanları seyrediyordu. Belli ki bu sahne ilgilendiriyordu onu. Burun delikleri nabzının atışlarıyla birlikte açılıp kapanıyordu. Hiç de korkmuşa benzemiyordu. Olup bitenleri kaçırmamak için merakla bakıyordu yalnızca. Onun bu durumu Saxon'da şaşkınlık yarattı. Aşk konusunda bilge geçinen Mercedes'e gidip bu olanlar hakkında açıklama yapmasını istedi. Ama yaşlı kadının endüstri ve sosyal ekonomi konusundaki felsefesi anlaşılması güç bir bilmeceye benziyordu. Çok kolay şekerim. İnsanların çoğu aptal doğar. Bunlar köleleri oluşturur. Birkaçı da kurnaz doğar. Bunlar da efendileri oluşturur. İnsanları Tanrı böyle yaratıyor sanırım. Öyleyse Tanrı ne der bu sabahki korkunç kavgaya? Mercedes gülümsedi. Galiba onu ilgilendirmez bu olay. Hatta böyle bir olay geçtiğini bildiğinden bile emin değilim. Çok korktum dedi Saxon. Gördüklerim hasta etti beni. Oysa siz, gördüm sizi, bir oyun seyrediyormuşsunuz gibi çok sakindiniz. Aslında oyundu şekerim. Bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Hadi hadi, ben çoğu kez adam öldürüldüğünü gördüm. Olağanüstü bir şey değil. Bütün insanlar ölürler. Aptal olanlar öküzler gibi ölürler. Niçin öldüklerini bilmeden? İnsanı tuhafına gider seyretmesi. Yumrukla ya da coplarla dövüşürler. Birbirlerinin kafasını kırarlar. Kabalık bu. Bir hayvan sürüsüne birbiri ağzından kemik kapmaya uğraşan itlere benzerler. İnsanların kemiği değiştir. Ha bak, eğer kadın için ya da düşünce için ya da altın külçeler için yahut da dillere destan elmaslar için dövüşselerdi harika bir şey olurdu. Ama öylesi değil. Basbayağı karınları aç, kursaklarını doldurmak amacıyla et kırıntıları için dövüşüyorlar. Saxon bilgisizliğini anlıyor, gerçekleri öğrenme kaygısıyla kıvranıyordu. Ah, bir aklım erse, anlayabilsem. Anlayacak bir şey yok. Bir kitap gibi açık. Bir yanda aptallar, köleler, köylüler, öbür yanda kurnazlar, efendiler, prensler olmuştur sürekli. Ve her zaman da böyle olacak. Ama niçin? Şekerim, bir köylü niçin köylüdür? Çünkü köylüdür de ondan. Bir sinek niçin sinektir? Saxon sabırsızlıkla başını salladı. Ama şekerim, ben size karşılığını verdim işte. Dünyanın bütün felsefeleri bundan daha iyi bir cevap veremez. Niye kocanızı başka erkeklere yeğe tutarsınız? Çünkü onu olduğu gibi seversiniz, işte bu. Niçin seversiniz? Çünkü seviyorsunuz. Ateş niye yakar, don niye ısırır? Neden beceriklilerle hüdükler, efendilerle köleler, patronlarla işçiler var? Kara niçin karadır? Bunun karşılığını bulursanız her şeyin cevabını bulmuş olursunuz. Saxon karşı çıktı. Ama insanların işsiz kalıp açlıktan ölmeleri iyi bir şey değil ki. Onlar çalışmaktan başka şey istemiyorlar. Yeter ki adaletli davranışla karşılaşsınlar. Yo, açlıktan ölmeleri de iyi bir şey. Taşın tahta gibi yanmaması, denizin şurup olmaması, dikenlerin batması, suyun ıslatması, dumanın yükselmesi ve eşyaların göğe çıkacağına yere düşmesi nasıl ki iyi bir şeyse o da iyidir. Bu gerçekçi öğreti hiç etkilemiyordu Saxon'u. Açıkçası anlayamıyordu. Saçma gözüküyordu. Şiddetle haykırdı. Demek ki ne özgürlüğümüz var ne de bağımsızlığımız. Öyleyse benim çocuğum zengin bir kadının çocuğuyla eşit hayat hakkına sahip değildir, öyle mi? Mercedes, elbette değildir diye cevapladı. Saxon okulda öğrenmiş olduğu tarihi anımsayarak üsteledi. Ama dedi, benim atalarım bu gibi hakları elde etmek ve korumak için çarpışmışlardır. Demokrasi ha? Akılsız halkların düşlerinde yaşayan demokrasi. Hadi canım sende, şekerim. Demokrasi bir yalandır. Hayvan gibi insanlara doygunluk verecek bir büyü. Eskiden dini de bu amaçla kullanırlardı. İnsanlar yoksulluk ve yorgunluktan homurdanınca buna katlanmalarını, o durumda kalmalarını sarık verirlerdi ve güzel öyküler anlatırlardı. Derlerdi ki, göklerin ötesinde bir ülke var. Yoksulluklar orada bolluk ve mutluluk içerisinde yaşayacaklar. Kurnazlar, dala vericilerse sonsuz ateşte yanacaklar. Böyle derlerdi. Ay Hinoğlu Hinler, kim bilir nasıl katılırlardı gülmekten. Sonra bu öykü etkinliğini yitirip insanlar demokrasiyi düşlemeye başlayınca kurnaz tilkiler bunun gerçekten düş olmasına ve yalnızca düş olarak kalmasına özenle çalıştılar. Bu dünya büyüklerin, kurnazların dünyası şekerim. Ama siz de emekçi halka yakın değil misiniz dedi Sakson. Yaşlı kadın doğruldu. Az kalsın kızacaktı. Ben mi emekçi halka yakınım? Parasal yatırımlarım cılk çıktı. Ondan mı şekerim? Artık yaşlandım. Genç ve yürekli erkekleri baştan çıkaramam. Ondan mı? Gençliğimde tanıdığım erkeklerden daha uzun yaşadım. Artık başvuracak kimsem kalmadı. Onun için mi öyle diyorsunuz? Burada Barry Higgins'le yoksul yaşamı sürdüğümden mi halktan sayılıyormuşum? Yoksa ölüme hazırlandığım için mi? Ama şekerim, ben efendiler içinde doğdum ve yaşamım boyunca budalıları ayaklarım altında çiğnedim. Şarabın en iyisini içtim ve öyle şölen sofralarında bulundum ki bir yemeğin gideri tüm bu mahalleyi bir nesil boyu geçindirmeye yeterdi. Dick Golden'la ben para dikindi ama benim de olmuş olabilirdi. Monte Carlo'da bir hafta içerisinde 400.000 frank yitirdik. Dick Yahudi'ydi ama eli açıktı. Hindistan'da gözlerim önünde açlıktan ölmekte olan 10.000 ailenin hayatını kurtarabilecek değerde mücevherler taktım. Sakson derin bir üzüntüyle, demek öldüklerini gördüğünüzde bir şey yapmadınız öyle mi diye sordu. Mücevherlerimi elden çıkarmadım ama o yıl içinde hayvan gibi bir Rus subayı onları çaldı benden. Demek o insanları ölüme terk ettiniz diye yine sordu Sakson. Onlar ayak takımıdır. Balık hurdu gibi kaynaşır, ürer. Değersiz şekerim. Olmuş, olmamış hiçbir anlamı yok. Buradaki sizin emekçi halkınızda bir önem taşımaz ve yaptıkları en büyük budalalık kendilerinden daha budala çocuklar dünyaya getirmeyi sürdürmeleridir. Böylece efendileri yeni kölelerle beslerler. Başkalarından daha çok bir bilgi alamamış olan Sakson, bu korkunç yaşlı kadının sözlerinde hiçbir sağduyu göremedi. Aslında onun bu yaşam romanına inanası gelmiyordu. Mercedes'in anlattıklarını uydurduğunu sanıyordu. Haftalar geçtikçe demir yolu atölyelerinde patlak veren grev hareketi şiddetleniyordu. Billy başını sallıyor, ufukta biriken kara bulutlardan hiçbir şey anlamadığını saklamayıp söylüyordu. Aklım ermiyor diyordu Sakson'a. Karma karışık bir iş, karanlıkta dövüşmeye benziyor. Örneğin biz arabacılar, dokumacılarla bir dayanışma grevi yapacakmışız öyle diyorlar. Dokumacılar işi bırakalı bir hafta oldu. Onların yerine başka işçi alındı. Eğer biz malları taşımayı sürdürürsek yaptıkları grev bir işe yaramaz. Sakson kaşlarını çattı. Oysa gündeliklerinizi indirdikleri zaman grev yapmayı düşünmedinizdi siz. Biz grev yapacak durumda değildik de ondan. Ama şimdi San Francisco arabacıları ve tüm kıyı bölgesi konfederasyonunu bizleri destekleyecek güçlüdürler. Sanırım böyle bir şey düşünülüyor. İşi bırakmasak bile en azından %10'larımızı geri almayı deneyeceğiz. Billy başka bir günde şöyle diyordu. Onların çürümüş politikası bu. Herkes çürümüş. Namuslu kimseleri seçmek için aramızda bir anlaşabilsek. Ama demek ki sen Bert ve Tom'la bile anlaşamıyorsunuz. Herkesin anlaşmasını nasıl beklersin diye sordu Sakson. Bu işler beni aşıyor dedi Billy. Düşünmek bile aklımı bulandırıyor. Oysa durum gün gibi açık. Namuslu politikacılar buldun mu her şey yoluna girer. Namuslu insanlar namuslu kanunlar yaparlar ve namuslu işçiler haklarına kavuşurlar. Ama Bert her şeyi kırıp dökmek ister. Tom piposunu tüttürerek düş kurar. Herkesin uygun gördüğü adamı seçebileceği bir geleceğin düşü. Oysa söz konusu olan o gün değil, bugündür. Şimdi bir şeyler yapmalıyız. Tom şimdi hiçbir şey elde edemeyeceğimizi söylüyor. Bert ise hiçbir zaman bir şey elde edemeyeceğimize inanmış. Herkes başka başka düşünürse yapılacak ne kalır? Bak sosyalistlere, onlar bile sürekli anlaşmazlık içindeler. Boyuna bürünerek birbirlerini atarlar partiden. Bütün bunlar delilik. Ben bile olanları düşündükçe keçileri kaçırmaktan korkuyorum. Aklımdan çıkmayan bir tek şey var. O da şu ki hemen bir şeyler yapmak gerek. Birdenbire sözünü kesti, dikkatle Saxon'a baktı. Kaygıyla, ne oluyorsun diye sordu. Hasta mısın? Yoksa bir şey... Saxon bir eliyle yüreğini bastırıyordu.
Ayrım sonu.